Merhaba kıymetli dinleyenler. Büyük İslam alimi İmam Gazali'yi konu edindiğimiz Gazali Mektebi programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü çok kıymetli Mehmet Büyükmut Hocamızla birlikteyiz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Muhterem dinleyenlerimiz, İslam dünyasının derin düşünce okyanusunda dolaşanlar eşsiz bir fikir adamına, büyük bir alim olan İmam Gazali'ye rastlamadan çıkamazlar o ummandan. Gazali sadece bir fakih değil, aynı zamanda bir mutasavvıf, bir kelamcı ve insanın derinliklerine dair arayışıyla öne çıkan bir hikmet ehliydi. Onun hayatı birçok boyutu barındıran ilham verici bir hayat. Kendini bilme arayışının, dini hakikatleri anlama yolculuğunun öncülerinden biri olan Gazali, sorgulamaları ve düşünceleriyle hem kendi zamanının hem de sonraki kuşakların zihinlerine dokundu. Eserleri sadece İslam dünyasının değil, tüm dünyanın düşünsel zenginliğine katkıda bulunmuş, derinlikli ve kapsamlı eserlerdir. Gazali'nin hayatının ana hatları sadece bir dini otoritenin değil, aynı zamanda bir insanın kendi iç dünyasında yaşadığı derin dönüşümün de izlerini taşır. Gençlik yıllarındaki öğrenme arzusu ve entelektüel merakı onu farklı coğrafyalar ve farklı hocaların rahleyi tedrisine de taşıdı. Ancak bu yolculuk sadece bilgi kazanmakla kalmadı, aynı zamanda manevi bir derinleşmeyi de beraberinde getirdi. İmam Gazali'nin kaleme aldığı eserler sadece dini öğretileri açıklamakla kalmadı, aynı zamanda insanın iç dünyasına da ışık tuttu. Onun fikirleri akıl ve kalp arasında bir denge kurma çabasının da somut bir ifadesiydi. Manevi huzuru bulma arayışı Gazali'nin eserlerinin önemli bir noktasını teşkil etti. Bugün İmam Gazali'nin sadece bir düşünür olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak yaşadığı deneyimleri, öğretileri ve mirası üzerine de odaklanacağız. Onun hayat hikayesini, zihnindeki yolculuğu ve derin felsefi düşüncelerini keşfederken belki de kendi içsel yolculuğumuzda da yeni pencereler aralayacağız. İmam Gazali'nin dünyasına doğru kısa bir yolculuk için sözü Mehmet Büyükmut Hocamıza bırakacağız. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Hoş bulduk.
Yeni bölümüne
Safa
Gazali
kardeşim.
Mektebi'ni.
Teşekkür ederim. Tekrar bereketli olsun, hayırlara vesile olsun. İnşallah Allah Teala İmam Gazali rahmetullahi aleyhi hakkıyla anlamayı, hakkıyla anlatmayı cümlemize lütfeder. Dinleyicilerimize de şimdiden bereketli olmasını, istifadeli olmasını temenni ediyorum.
İnşallah. Kıymetli Hocam, geçtiğimiz bölümde İmam Gazali'nin hayatına bir girizgah yapmıştık. Nerede doğduğuyla alakalı, künyesiyle alakalı, ailesiyle alakalı ve ilk hamileriyle alakalı bir takım bilgileri bizlerle paylaşmıştınız. Allah razı olsun. Şimdi buradan devamla artık babasının vefatı üzerine, babasının bir dostu Ahmet Gazali ve İmam Gazali'yi bir medreseye
veriyor
ve orada artık bir takım hocaları oluyor. Tam da bu noktada bırakmıştık geçtiğimiz bölümde. Buradan lütfederseniz devam edelim efendim.
Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. İmam Gazali'nin ilim tahsil serüveni o dönemlerde başlıyor. Babasının ömrü vefa etmediği için arkadaşına vasiyette bulunuyor. Bu iki yetim çocuğa, Ahmet Gazali ve İmam Gazali'ye belirli bir süre kadar velayet yapıyor. Velayetini üstleniyor. Deruhte ediyor bunları. Sonrasında imkanların yetersiz olmasından mütevellit kendilerini okuyabilecekleri bir medreseye, devlet kurumuna veriyor. Orada artık ilim tahsil süreci İmam Gazali rahmetullahi aleyhin başlıyor. İmam Gazali'nin hayatında dönüm noktası diyebileceğimiz birkaç tane hocası var. Ve İmam Gazali'nin hayatında ilim tahsiliyle alakalı birkaç tane merkez nokta var. Bunlardan bir tanesi İmam Gazali'nin doğmuş olduğu yer olan Tuz kenti. Orada kendisine oldukça etki edecek ilk ilim tahsil sürecini kendisinden alabileceği denilebilecek kimse Ahmet bin Muhammed Errazkani. Çok fazla bilinmiyor eserleri olmadığı için, hayatıyla alakalı çok fazla malumatımız olmadığı için. Burada ikinci bir hocası, kendisinden ilk hocası diye hakeza isimlendirilebilecek diğer bir kimse Yusuf en-Nesaç ismindeki hocalardır. Bu bölgede, yani Tuz şehrinde, Gürcan'a gitmeden önce cüz'i düzeyde, ilmihal düzeyinde kendilerinden fıkıh ilmi tahsil ediyor. Fıkıhtaki belki ilk hocaları Razkani ve Yusuf en-Nesaj'dır. Fakat İmam Gazali'nin burada süreci sona erip artık ilim tahsiliyle alakalı ilerlemek istediğinde gittiği ilk yer, Tuz'dan ayrıldığı ilk şehir, ilim için yaptığı ilk rihle Gürcan kentidir. Ulemamıza baktığımız zaman kadim medeniyetimizde birçok ulemanın, birçok fakihin ve müçtehidin ve özellikle muhaddislerin ilim tahsil etmek için bir bölgeden bir başka bölgeye gittiklerini, intikal ettiklerini görüyoruz. Bunlara biz ilim literatürü içerisinde rihle diyoruz.
Yani ilim yolculuğu anlamında.
İlim yolculuğu, ilim için yapılan yolculuk. Çünkü Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam ilim tahsilini tebcil ederken, tavsiye ederken, buna teşvik ederken bununla beraber rihleyi de tavsiye etmiştir. Çünkü ilim yolculuğu zahmetsiz olmuyor. Bu zahmetin başında da o dönemki şartlar itibariyle rihleler geliyor. Yani başka bölgelerden kendisine itimat edilen kimselere ilim tahsil etme süreçleri geliyor. O meşakkatin her bir kimseye, o meşakkatteki her bir durumun, zorluk ve zahmetin ilim tahsil eden kimseye manevi olarak döndüğünü, bir sevabının olduğunu, ahirette bir karşılığının olduğunu, meleklerin, yerdeki canlıların, havadaki kuşların, sudaki balıkların hepsine varıncaya kadar ilim tahsil edildiği sürece ilim tahsil eden kimseye dua ettiğini Cenab-ı Peygamber ifade ediyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh de Tuz kentinden Cürcan şehrine ilim tahsili için gidiyor. Burası önemlidir. Burada Ebu Nasır el-İsmaili diye bir kimseyle karşılaşıyor ama bu Nun'la olan, yani İsmaili olan, İsmaili Şia bir alim. Kendisiyle olan muarefesi çok fazla uzun sürmüyor. Ondan bazı şeyler dinliyor, bazı şeyler öğreniyor. Bu şunun için önemli. Yani İmam Gazali Ehl-i Sünnet ulemanın önemli yapı taşlarından olmasına rağmen Şia bir kimseden ders alması, onun İslami ilimlerdeki ve Hüccetül İslam olma hüviyetine, Ehl-i Sünnet akidesine zarar verir mi? Hayır. Bu şurada karşımıza çıkacak. İmam Gazali sonraki dönemlerde hakikati arayanlar diye dört başlık açacak malumleriniz. Orada bunlardan bir tanesi kelamcılar. Hı hı. Bir diğeri mutasavvıflar. Bir diğeri bu hakikati arayanlar içerisinde filozoflar. Bir diğeri ise batıniler. Hı. Yani hakikat benim bulunduğum bölgede görebildiğim ve gözlemleyebildiğim kadarıyla bu dört sınıftan bir tanesi olarak ancak elde edilebilir. Hakikate bunların ortaya koyduğu usullerle erişilebilir. Filozoflar, kelamcılar, mutasavvıflar, yani dervişler, sufiler, bir de batıniler, şia diyor. O yüzden İsmaili olan bu hocadan kısmi de olsa bir miktar ders alıyor Cürcan şehrinde. Sonrasında İmam Gazali tekrar kendi doğduğu bölge olan Tuz şehrine dönerken o malum hadise, İmam Gazali'nin hayatında oldukça etki edecek olan, yolda kervanı eşkıyalar durduruyor. Hı hı. Yol kesenler o zamanlar, şimdiki kadar güvenli seyahatler pek fazla yok. Hatta bu durum bizim fıkıh kitaplarına dahil olmuştur. Yolda ihramlı olarak yola çıkan bir kimse, yolda eşkıyaların yolu kesmesi sebebiyle hacca gidemeyecek olsalar, ihramlı olan kişi mahsur olsa, ıstılahi olarak ihsar diyoruz, hacca ulaşamaması sebebiyle alıkonulsa kişi ihramdan nasıl çıkacaktır diye, bunlar mesela fıkıh kitaplarımıza konu olmuştur. Yolda eşkıyalar kesiyor, yolu durduruyorlar. Bütün o kervanda olan kimselerin mallarına el koyuyorlar. İmam Gazali'nin de hakeza küçük bir heybesi var. İçerisinde almış olduğu talika dediğimiz ders notları var. Bunlar da alıyorlar. İmam Gazali eşkıya başına diyor ki, benim sahip olduğum bütün kesedeki paralar, dirhemler, ne varsa bütün hepsi senin olsun. Bana sadece bu çantamdaki ders notlarımı, almış olduğum notları ve kitaplarımın etrafındaki haşiyeleri bana iade et. Başka hiçbir şey istemiyorum. Nitekim onu bana vermezsen ben yok oldum, helak oldum. Bu heybemdeki kitaplar, çantamdaki ders notları benim varlık yokluk sebebimdir diyor. Orada eşkıya da diyor ki, eşkıyanın başı olan kişi, madem diyor senin bütün ilmin, bütün birikimin, bütün hayatın bu çantadaki ders notlarından ibaretse ve ben bunu aldıktan sonra senin hiçbir şeyin kalmayacaksa, zihninde hiçbir şey yok, bütün bilgilerin ve ilmin aldığın ders notlarından ibaretse, bu bilgiler alındıktan sonra sen bir hiçsin diyor. İmam Gazali burada diyor ki, bu adam rastgele konuşan bir kimse değil. Bu kimse Allah Teala'nın bende bazı şeyleri uyandırması, harekete geçirmesi, farkına vardırması, anlamlandırması için konuşturulmuş bir kimse diye ifade ediyor. Sonrasında İmam Gazali'ye eşkıya başı kitaplarını veriyor. Çok fazla bir mali değeri yok nitekim. İmam Gazali Tuz şehrine döndükten sonra 3 sene boyunca o Cürcan kentinde öğrenmiş olduğu bilgilerin hepsini hem hafızasına nakşediyor hem de yeniden anlamlandırıyor. Burada şöyle bir durum var, ona ifade etmek gerekiyor özellikle. İmam Gazali hiçbir bilgiyi öğrenmedi. Öğrendiği her şeyi ders notu olarak yazdı. Kafasında hiçbir şey yoktu. Kitapları alınınca tamamen sıfırlandı gibi algılanıyor. Bu esasında öyle değildir. İmam Gazali bunları biliyordu. Ama henüz içselleştirmemiş, kavrayamamış, hakikat için kendisinde ne olduğuna dair bir kategorize oluşturmamış şekline değerlendirilmesi gerekiyor. Yoksa salt olarak 3 seneyi ezberlemeye vermiş şeklinde anlamamak gerekiyor.
Tabii. Şimdi bir de bu olay üzerine aslında ilmi camiada bazı tartışmalar söz konusu. Özellikle bu olaydan sonra İmam Gazali'nin birkaç senelik bir zaman zarfında bütün talikalarını, bütün ders notlarını ezberlediği aktarılıyor hocam. Bununla birlikte İmam Gazali'nin ilim dünyasında düşünmeyi öldürdüğü yönünde ezberci bir sistemi ortaya koyduğu ve başlangıcının da işte İmam Gazali ile yapıldığı bir eleştirel yaklaşım söz konusu burada. Bu konuya nasıl cevap vermek gerekir? Yani ezberci ithafı nasıl bir şey? Yanlış. Sadece ezberleyip aktarmak bir orada bir tahkir için galiba ifade ediliyor bu. Ama İmam Gazali gibi bir şahsiyete de bilemiyorum yani ezberci. Yani
bu yakıştırıldığı zaman İmam Gazali'nin hiçbir bilgisinin, birikiminin, yazmış olduğu eserlerin anlamı kalmayacak maalesef. Hı hı. Bu İmam Gazali'ye yapılan bir yakıştırmadan ibarettir. Neden? Bir kere ezbersiz ilim olmaz. Bunu ifade etmek gerekiyor. Yani şöyle, kadim ulemamız medrese sistemine baktığımız zaman, bunun adının medrese olmasına da gerek yok. Üniversite diyebiliriz, medrese diyebiliriz, camia diyebiliriz,
Kolej diyebiliriz,
fakülte hakeza diyebiliriz, kurs diyebiliriz, adı her ne olursa olsun. Ezber yapmadan, ezberi olmadan, yani kişinin yorumlayabileceği belirli bir altyapısı ve müktesebatı olmadan fikir istimal etmesi pek fazla mümkün değil. Bizim Müslümanlar olarak en büyük metnimiz, ezberleyeceğimiz ve üzerine fikir bina edeceğimiz metnimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim de bir metindir. Dolayısıyla ezbere karşı çıkmak demek bir anlamda ilim tahsilini akamete uğratacak ilk adımı atmak demek. Yani gömleğin düğmesini yanlış yerden iliklemeye başlamak demek. Hal böyle olunca İmam Gazali'nin buradaki o kimseyle olan konuşmasının neticesinde 3 sene boyunca okuduklarını hafızasına nakşetmek için geçirdiği süre salt olarak tamamıyla ezberden ibaret bir süreç değil. Bilakis öğrendiklerini anlamlandırmak için, ne ifade ettiğini karşılığına koyabilmek için, hakikat arayışında belirli bir yapı taşı haline getirebilmek için, sorgulayabilmek için. Kimi zaman her birimiz öyle oluruz. Bazen bir bilgiyi ezberleriz, öğreniriz daha doğrusu. Onun ne ifade edeceğini, nerede kullanacağımızı, bizim için bütün müktesebatımız içerisinde nasıl bir yekûnü ifade ve ihata ettiğini kavrayamayabiliyoruz. Tabii. Farkına varamıyoruz.
Farkındalık edinmek de gerekiyor
farkındalık,
o bilgiyle.
Tabii. Dolayısıyla bu süreci salt olarak ezber şeklinde değerlendirmek İmam Gazali'nin bütün hayatına, birikimine, ortaya koymuş olduğu eserlere ve İslam ümmeti için, ilim Hı-hı. dünyası için ortaya koymuş olduğu sayu gayreti görmezden gelmek demek. Dolayısıyla bu bir itham, bir yakıştırma. Fakat İmam Gazali'nin bu süreçteki anlamlandırma çabası onun için bir nakisa değil. Bilakis kendisini tekamüle erdiren önemli unsurlardan ve süreçlerden bir tanesidir ki İmam Gazali bunu bir noksanlığı ifade eden, mahcubiyet ifade eden bir edayla anlatmıyor. Hı hı. İftihar ifade eden, 3 senemi bunun için ayırdım, almış olduğum notları anlamlandırdım, artık benden kitaplarım, notlarım, ders notlarım, yazmış olduğum eser, elimde ne varsa şu anda bunların her birisi alınsa bile bunlar benim sadrımdan gidebilecek, beni ademiyete mahkum edebilecek, sukuta uğratacak herhangi bir şey değildir diyerek tabiri caizse satırda olan her bir şeyi sadrına, fikrine, zihnine, hissine nakşetmiştir diye düşünmek gerekiyor.
Evet. Yani bir de ben ilk bakışta böyle bizim programımız için Gazali'nin hayatına, eserlerine çalışmaya gayret ediyorum bir dönemdir. Baktığımda çok üretici, her sahada fikirleri evet. dönüştürücü, ön açıcı bir şahsiyet görüyorum. Burada evet. işte ezbercilik gibi, nakilcilik gibi bir takım yakıştırmaların en son yapılacağı adamdır diyesim geldi bunları okurken. Bu tartışmaların varlığından tabii çok sonra haberdar oldum. Ama epey de ciddi ciddi bunlar tartışılmış, konu
ya
vermiş.
Şunu da ifade etmek gerekiyor. Tahafut gibi felsefecilerin yani filozofların hakikat arayışı adı altında ortaya koymuş olduğu çalışmaları anlamak hı hı. salt olarak ezber yapan bir kimsenin harcı değildir. Hadi onları hasbelkader sağdan soldan duyduğu bilgileri anladı diyelim. Bunları cevap verecek delillerle çürütmeye çalışmak, onlara karşı aksül amel ortaya koymak hı hı. Ezber yapan bir kimsenin hiçbir şekilde harcı değildir. İkinci bir husus. İmam Gazali'nin birçok noktada hocası var. Fıkıhtan hocası, hadisten hocası. Çok kuvvetli hocalar değil hadistekiler. Çünkü kendisi hadisteki birikiminin çok kuvvetli olmadığını ifade edecek. Onu inşallah konuşacağız. Hep bir ukde kalmıştır. Buhari-i Şerif ve Müslim-i Şerif'i baştan sona okuyup bitirecek. Ve onları diğer ilimlerdeki gibi içselleştirecek kadar zamanlı olması için. Ahir ömrü bunu yapmaya çalışıyor. Ömrü vefa etmiyor. İmam Gazali'nin fıkıhta hocası var. Tefsir de var. Tasavvuftan kendisinden istifade ettiği, etkilendiği kimseler var. Ama İmam Gazali'nin felsefeden hocası yok. Peki felsefeden hocası yoksa felsefecilerin yani filozofların görüşlerini nereden öğreniyor? Ezber yapan bir kimse ağır felsefe metinlerini okuyup anlayabilir mi? Mümkün değil. Yani bir fıkıh metni bile ağırlığı belirli bir müktesebatı ifade ederken onu anlayabilmek için bile belirli bir altyapı gerekirken bu felsefi metinleri daha üst düzey bir bilgiyi gerektiriyor ki tasavvurlar var sonuçta. Mücerret bilgi. Onları müşahhas hale getirmesi gerekecek. Öyle olunca bu ezber ve nakil İmam Gazali'ye sadece bir yakıştırmadan ibarettir. Emanet gibi peki. duracaktır üzerinde.
Yani özellikle Tuz ve Cürcan bölgelerinde fıkıh ve hadis ilminin çok yaygın ve yüksek düzeyde öğretildiği de ifade ediliyor hocam. Bu noktada hadis ilminin özellikle İmam Gazali tarafından ahir ömründe çok arzu edilmesi hiçbir şey bilmediği anlamına da bir tabii gelmiyor değil mi bu alanda?
Hadisle alakalı.
Ha, hadisle tabii, alakalı. Tabii. Yani epey ya, aslında müktesebatı var fakat daha derinleşmek istiyor.
Evet. Yani buradaki eleştiri biraz şundan kaynaklanıyor. İmam daha bunu eleştiri olarak görmek de gerekmiyor. Çünkü İmam Gazali bunu ifade ediyor. Benim hadis ilmindeki birikimim diğer alanlardaki birikimim kadar kuvvetli değil diyor. Farz muhal İhya Ulumiddin içerisinde bazı hadisler var. Bunların zayıf olduğu, kimilerinin aslının olmadığı, hadis olmadığı şeklinde yaklaşımlar var. Evet, bazıları doğru, bazı hadisler zayıftır. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor. İhya-u Ulumiddin içerisinden hadisler çıkarıldığı zaman İhya-u Ulumiddin çökecek bir kitap değildir. İhya-u Ulumiddin zayıf hadisler ve hadis olmayan kelam-ı kibar üzerine bina edilmiş bir kitap değil. Yani İhya'nın merkezinde hadis o hadisler bulunmuyor. Yok. Yani o hadisler çıkarıldığı zaman İhya kendi değerinden herhangi bir şey kaybetmiyor. Hı hı. Bu sebeple İmam Gazali kendisi diyor yani benim çok fazla hadisten hı hı. bir behrem yok. Ahir ömründe bunu tamamlamak, Buhari-i Şerif'i, Müslim-i Şerif'i okumak istiyorum diye başlıyor. Fakat ömrü vefa etmiyor.
Hocam bir ara soru sorayım. Hadisler amel edilmesi için mi nakledilir?
Yani şöyle.
Yani bir ilim kıymet noktasında sorarsak.
Tabii. Yani şöyle, kimi hadisler vardır, fıkhi olarak istidlal etmek gerekir. Müştehitlerin temel malzemesidir. Onu alır bir müştehit. İçtihad ederken kitaptan sonra hadis, hadisten sonra icma, icmadan sonra kıyas diye ifade ettiğimiz edille-i şer'iye içerisinde bir müştehit elindeki nas ile istidlal ederek onu delil olarak kullanarak fıkhi bir hüküm ortaya koyar. Bunun fetvasını verir. Hı hı. Kimi hadisler bu şekildedir. Kimi hadisler fıkhi bir mevzuya, içtihada konu olmaz. Ahlakla alakalıdır, adapla alakalıdır, akideyle alakalıdır, cennet cehennem tasavvurlarıyla alakalıdır mesela. Kimi hadisler salt olarak bilgi ifade eder. Dolayısıyla yani hadis eşittir, amel edilmesi gerekir dediğimiz zaman bu amelin ne olduğunu önce tanımlamamız gerekiyor. Müştehidin bununla ameli fıkhi bir netice elde etmek, fetvasını vermektir. Bir Müslümanın bununla ameli sünnet-i seniyeyi yaşamak, hadisi hayatının merkezine koymak, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşantısına kendi yaşantısını benzetmek gibi bir gaye, bir maksat olmalıdır. Veya bir hocanın bununla amel etmesi rivayet etmesi şeklinde muhaddisin talebelerine tahdis etmesi, kendisinden sonrakilere nakletmesi. Bir hocanın, bir üstadın bununla amel etmesi aynı şekilde öğrencilerine kendilerinden ders almak istedikleri zaman bunu öğrencilerine bilgi olarak vermesi, öğrencinin amel etmesi, üzerine düşen vecibeyi yerine getirmesi, ilim tahsil sürecinde bir noksanlık oluşturmaması belki diyebiliriz.
Peki. Kıymetli hocam, İmam Gazali Tuz'dan Cürcan'a bir yolculuk yaptı. Orada eğitim aldı. Daha sonrasında Tuz'a tekrar dönerken bir kafilesinin önü kesiliyor. Orada hikmetli bir sözü pek de uyumlu olmayan bir kişinin ağzından, bir haraminin ağzından duyuyor. Hayatında bir dönüşüm gerçekleşiyor orada. Fakat geri döndü artık Tuz'a, şehrine. Eğitim hayatı o günden sonra nasıl acaba devam ediyor?
İmam Gazali rahmetullahi aleyh Tuz şehrine döndükten sonra tabi ifade ettiğiniz gibi ilim tahsil sürecine 3 sene öğrenmiş olduklarını hafızasından nakşetmek, anlamlandırmak ve hakikat arayışında bir tuğla olarak kullanmak maksadıyla bir süreç geçiriyor. Sonrasında İmam Gazali rahmetullahi aleyh 3 sene Tuz'da kalıyor, ilimleri ezberliyor, içselleştiriyor, kavruyor. Daha sonra İmam Gazali'nin ilim tahsil sürecindeki önemli başkent Neysabur, yani günümüzde Nişabur olarak karşımıza çıkıyor. Nişabur'a niçin gidiyor İmam Gazali? Asıl hocası olan İmamül Haremeyn el-Cüveyni'den ders almak için gidiyor. Ve orada karşılaştığı hocası gittikten sonra Bağdat'tan sonraki büyük bir şehir, ilim merkezi. Bağdat'tan sonraki İmamül Haremeyn el-Cüveyni burada var. Kendisinden mezheple alakalı fıkhi bilgileri ilerletmek, hilaf ilmiyle alakalı bilgilerini ilerletmek, cedel ve münazara ilmiyle alakalı bilgilerini ilerletmek.
Yani cedel ve münazara tartışma ve...
Tartışma. Esasında münazara o dönemde ilmin yayılması ve belirli mahfillere ulaştırılması, hakikatin ortaya çıkarılmasında önemli bir yeri ihata ediyor.
Bugünkü gibi bir televizyon programının şeyi
değil.
Sıkıcılığı ve birbirini alt etmeye çalışan insanların sergilediği tavır değil, ilmin gelişmesi için.
Tabii. Münazarada şöyle bir şey vardır. Münazarada hiçbir zaman enaniyet ve gurur söz konusu değildir. Münazara yapan kimselere münazır deniliyor. Münazır, yani münazara yapan kişi hakikatin ortaya çıkması için son raddeye kadar sözü getirir. En son söz benim kelamımla ortaya çıkarsa enaniyet olur diye hakikati karşısındaki kişinin söylemesi için takdim eder. Ki bir enaniyet, karşı tarafta bir mahcubiyet oluşmasın diye böyle bir hakikat arayışı vardır münazarada. Mücadelede biraz da nefsaniyet ve enaniyet. Artık mesele biraz daha ben haklı çıkacağım, sen haklı çıkacağına doğru gitmiş var durum söz konusudur. Burada artık kendiyle aynı düşüncede olan, aynı noktaya bakan kimselerle mücadele olmaz. Hakikat arayışı burada münazarayla devam eder.
Evet. Münazara nazır kökünden mi gelir hocam?
Nazaradan geliyor. Bakma,
bu burada düşünmek, yüzü bir yöne doğru olan, bir yeri gören, bir yere bakan anlamında. Herhalde yani, iki farklı bakışın karşı karşıya gelmesi noktasında mı münazara şeklini almış?
Yani karşı karşıya bakmak da var. Nazara fiilinin aynı zamanda düşünmek anlamı da var.
Düşünmek.
Yani ayet-i kerimede mesela Estaizu billah ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulun zurna vesme'u. Yahudiler Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselama bizi gözet, bize göz kulak ol, bizi himaye et manasında ra'i. Hani Cenab-ı Peygamber hadisi var ya, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Her biriniz çobansınız ve her biriniz güttüklerinizden mesulsunuz buyururken ra'a ifadesini, riayet etmek fiilini kullanıyor.
Evet.
Yahudiler bunu İbrani dilinde küfretmek, hakaret etmek anlamına geldiği için Araplar bunu zaten anlamaz. Biz de Muhammed'le ra'a kelimesini kullanarak hem kendi dilimizde hakaret edelim hem de Müslüman kamuoyunun tepkisini çekmeyelim diye kendilerince bir medya çalışması yapıyorlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde Müslümanlara diyor ki siz Cenab-ı Peygamber'e hitap edecek olduğunuz zaman ra'i kelimesini kullanmayın. Çünkü o medya, bu kavram o dönem itibariyle kamuoyunda hakaret etmek için kullanılıyor. Siz aynı manaya gelen venzurna, bize göz kulak ol, bizi gözet ve bizi himaye et kelimesini kullanıyor. Nazara kelimesi düşünmek, tefekkür etmek. Anlamları da vardır. Bakmak, görmek manaları da vardır. Öyle olunca münazara yapan kimse karşılıklı fikir alışverişinde bulunur. İşteş bir fiildir çünkü. Hı hı. Aynı zamanda yüzleri de birbirine vicahen döndüğü için birbirlerine göz teması kurmak suretiyle bakarlar.
Son soru olsun hocam. Yine vaktimizin sonuna geldik. Münazaralar nasıl yapılırdı o dönemde? Sizin yakalayabildiğiniz kadarıyla, yani bir tartışma ortamı alimlerin takip ettiği, yani ben şöyle tarih sahnesinden bazı sultanların katıldığı münazaralar hatırlıyorum. Bu bir alim topluluğunun bir arada bulunduğu bir ortamda mı olurdu genellikle? Çok kısa bir son dakika merakı olsun benimki.
Estağfurullah. Yani esasında münazara ilmi bir entelektüel bir tebliğ metodudur esasında. Münazara esasında entelektüel bir tebliğ metodudur. Hakikatin ortaya çıkarılması için önemli bir çalışmadır. Ehl-i sünnetin özellikle tebliğ edilmesinde, beyan edilmesinde, hakikatlerin ortaya çıkarılmasında münazaralar çok büyük bir yer ihata ediyor. Özellikle ilk dönem ulemaya baktığımız zaman Ehl-i sünnetin Mutezile ile olan karşılaşmalarında Mutezile'nin tarih sahnesinden, ilim mecralarından el çektirilmesinde Ehl-i sünnet ulemanın yaptığı münazaralar çok büyük bir yeri ifade ediyor. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh münazaralarıyla da hakeza bilinen bir fakihtir. Hı hı. Onun yani bir Hristiyan papazla yapmış olduğu münazara veya yine Ehl-i sünnet olmasına rağmen farklı alimlerle yapmış olduğu münazara birçok hakikatin ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh münazaralarıyla da bilinen büyük bir fakihtir. Sonraki dönemlere gittiğimiz zaman Teftezani ile Cürcani'nin meşhur münazarası vardır mesela. Her ikisi de hem Hanefi mezhebi için hem Şafii mezhebi için oldukça önemli bir isimdir. Kendilerinin böyle zumbur meselesi dediğimiz bir eşek arısı meselesi var. O konuda nahi üzerinden, gramer üzerinden bir münazarası oluyor. Dolayısıyla münazaralar o dönem itibariyle ilmin ortaya çıkarılmasında büyük bir paya sahip.
Bugünün sempozyumları gibi bir şey diyebilir miyiz hocam?
Tamamen sempozyum değil. Bugün münazaralar yapılıyor. İlmi münazara, yani medyatik olmayan, popülist olmayan tabii. Öyle münazara. Yani münazara
liselerde yapıldığını okulları, daha çok duyuyoruz böyle proje olarak.
Münazara kulüpleri var.
Ciddi yani manada. Üniversitelerde özellikle hocalarca yapılan bir münazara var mı?
Hocaların deruhte ettiği, öğrencilerin ise yani bir fikir ortaya
uygulayıcı
koyuyor.
Oldu.
Uygulayıcı oldu. İki gruba ayırıyorlar ve bunlar artık okullarda da bir müsabakaya dönüşüyor. Şunu söylemek istiyorum özellikle. İmam Gazali'nin Neysabur'da değil de Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'ne giden yolda önünü açan unsur, kendi akranlarıyla, diğer ilim erbabı olan kimselerle yaptığı münazaralar ve İmam Gazali'nin yaptığı münazaralardan üzerine çekilen dikkatler vardır.
Tabii büyük bir ün sahibi de oluyor aynı zamanda.
Ya İmam Gazali, ya kendisini nasıl ispat edecek? Sosyal medya yok.
Tabii.
Yazdığı makaleleri yine en fazla etrafındaki kimseler okuyacak. Yetiştirdiği talebeler yine var. Kendi ifadesiyle 300'e yakın talebesi var İmam Gazali'nin okuttuğu. Fakat kendi akranları, muarızları, yine ilmiye sınıfından olan hocaların İmam Gazali'yi takdir edebilmesi, görebilmesi, ilminin kıymetinin farkına varabilmesi ve onun ruhaniyetini teslim edebilmesi için İmam Gazali'nin farklı konularda kendi bilgisini ortaya koyacak surette münazara yapmış olması çok etkili olmuştur. O yüzden münazara sadece bir fikir taatisi veya karşılıklı olarak bir fikir alışverişi değil, İmam Gazali ölçeğinde düşündüğümüz zaman dikkatlerin üzerine çekilmesini sağlayan, etraftaki kimselerin de Gazali dedikten sonra özellikle akranlarının iki defa birkaç defa düşündüğü bir kimse olmasında rol oynayan unsur olmuştur.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yani münazara birçok ilmi kazanımı içerisinde barındıran bir ilmi çalışmaydı.
Evet.
Diyerekten artık bu haftalık da noktayı koyalım. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine Gazali Mektebi'nde Gazali'nin hayatını konu edindiğimiz bir bölümü ardımızda bıraktık. Sevgili dinleyenlerimize veda etmek için son sözleri size bırakalım ve sonra veda edelim efendim.
İnşallah bugünkü programda Gazali'nin özellikle İmam-ül Haramayn el-Cüveyni'ye kadarki olan sürecinde kendisi için önemli bir dönüm noktası olan o hususu değinmiş olduk, o hususa özellikle. O eşkıyaların yolu kestikten sonra İmam Gazali'de oluşturduğu inikas nedir? Sonrasında İmam Gazali'nin işte öğrenmiş olduklarını hafızasını alabilmek ve bunları anlamlandırabilmek için tabiri caizse küçük bir inzivaya çekilmesinin ne anlama geldiğini. Bunlar önemli çünkü sonrasında kendisine yöneltilecek olan ithamların her birisine bu süreçteki edinmiş olduğu müktesebat cevap verir nitelikte ileride hep kullanacaktır, karşısına çıkacaktır. Ben tekrar bereketli olmasını temenni ediyorum. Dinleyicilerimize de istifadesinin bol olması için Allah Teala'ya dua ve temennide bulunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer dinleyenlerimiz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Suffe Meclisi İslam İlimler Merkezi Müdürü çok kıymetli Mehmet Büyükmutu hocamızla birlikteydik. Gazali Mektebi'nin yeni bir bölümünde tekrar buluşabilmek ümidi ve duasıyla her birinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.